Şunu hiç düşündün mü? Hani en net hatırladığını sandığın anılar bile aslında tam olarak yaşandığı gibi olmayabilir. Senin bizimle paylaştığın bazı kaynaklar var ya, işte Londra Üniversitesi'nden Mark Howe, New Hampshire'dan Çağlayan Özdemir gibi, onların çalışmaları tam da bu konuya işaret ediyor gibi. Hafızamız sandığımızdan daha esnek galiba, biraz kurgusal hatta.
Evet. Bu incelemede tam da senin seçtiğin bu kaynaklara bakarak insan hafızasının o bilimsel tarafına, hani gerçeklerine dalıyoruz biraz. Mesela çocukluk anılarımız niye bu kadar puslu? Ya da hayatın bazı dönemleri niye diğerlerinden daha canlı kalmış aklımızda? Ve tabii asıl soru, o hatırladıklarımız ne kadar gerçek?
Kesinlikle. Bu yolculuk aslında tamamen senin için. Yani kendi anılarının nasıl oluştuğunu, neden bazı şeyleri unutup bazılarını bambaşka hatırladığını anlamana yardım edecek noktaları çıkaracağız bu kaynaklardan. Hadi o zaman biraz daha açalım bu konuyu. Mesela neden hayatımızın ilk birkaç yılı, yani bebeklik, ilk çocukluk, neden oradan neredeyse hiçbir şey hatırlamıyoruz?
Evet, bilim insanları buna çocukluk amnezisi diyorlar. Senin kaynaklarında da geçiyor bu. Temel sebep aslında şu, beynimiz o ilk yıllarda anıları böyle kalıcı olarak saklayacak nöral altyapıyı henüz tam kuramamış oluyor. Yani ilk deneyimler sanki sağlam bir zemine yazılamıyor gibi düşün.
Anladım. Yani beyin daha o iş için tam hazır değil. Peki sonra ne oluyor? Hani öz farkındalık gelişiyor, dil öğreniyoruz, anılar daha kalıcı oluyor ama yine de unutuyoruz bazı şeyleri. Hatta kaynaklarda budama diye bir şeyden bahsediliyor. Bu biraz endişe verici, değil mi? Yani değerli anılarım da gitmiş olabilir mi?
Yok, o budama aslında kötü bir şey değil. Beynin daha verimli çalışması için bir yöntem gibi düşün. Hani zihinsel bir bahar temizliği. Beyin daha az kullanılan ya da artık daha az önemli görünen sinirsel bağlantıları temizliyor. Böylece yeni, daha güncel bilgilere yer açıyor aslında. O yüzden o ilk anılar genelde böyle kopuk kopuk, eksik parçalar halinde kalıyor. Değerli mi, bil mi bakmadan daha işlevsel bağlantılar için yer açılıyor sadece.
Peki ilk yıllar böyle silikse neden hayatımızın bazı dönemleri var ki hani özellikle ergenlikten 30'lu yaşların başına kadar olan zaman dilimi neden orayı bu kadar keskin, bu kadar yoğun hatırlıyoruz? Sanki anılarımızın orada bir zirve noktası var gibi.
Çok doğru bir nokta. Buna bilimde anı tümseyi deniyor. İngilizcesi reminiscence bump. Bu dönem genelde kimliğin oturduğu, ilk aşklar, mezuniyetler, ilk iş gibi bir sürü önemli ilkle dolu ya. İşte o yüzden anılar daha derin iz bırakıyor. Ama senin paylaştığın kaynaklardaki asıl ilginç bulgulardan biri, Çağlayan Özdemir'in 2024 tarihli araştırması. Bu araştırma gösteriyor ki bu anı tümseyi etkisi sadece bizim bizzat yaşadığımız şeyler için değil, aileden, arkadaşlardan dinlediğimiz hani başkasına ait vekaleten anılar için de geçerli olabiliyormuş.
Bir dakika. Yani başkasından duyduğum bir hikaye, mesela dedemin askerlik anısı diyelim, zamanla benim kendi hafızamda çok canlı, böyle kendi yaşamışım gibi bir anıya dönüşebilir mi? Hele ki o ana tümseyi yaş aralığında sıkça duyduysam.
Aynen öyle. Özellikle sık anlatılan, duygusal bağ kurduğun başkalarının deneyimleri senin hafızanda sanki senin kendi anınmış gibi yerleşebiliyor. Bu demek oluyor ki aile büyüklerinden sıkça dinlediğin o askerlik maceraları, göç hikayeleri belki de senin kimliğinin bir parçası olmuş, hatta o anları sen de hatırlıyor gibi hissediyor olabilirsin. Hafıza sadece kişisel bir kayıt cihazı değil yani, aynı zamanda başkalarıyla birlikte inşa edilen bir şey.
Vay canına. Bu durum o zaman sadece kişisel ya da aile anlatılarıyla kalmıyor galiba. Kaynaklar kültürün de etkisinden bahsediyordu sanki.
Kesinlikle. İçinde yaşadığımız kültürün, hani belirli yaşlarda olması beklenen olaylara dair normları bile, ne bileyim, şu yaşta evlenilir, bu yaşta işe başlanır gibi beklentiler. Bunlar bile zihnimizde aslında hiç yaşanmamış olaylara dair anılar yaratabiliyor. Farkında olmadan toplumun beklentileri bizim kişisel tarihimizi yeniden yazdırabiliyor.
Bu inanılmaz gerçekten. O zaman şey mi oluyor? Mesela arkadaşlarla eski günleri anarken herkes bir detay ekliyor, bir şeyler katıyor ya. O oluşan ortak hikaye belki de hiçbirimizin tam olarak öyle yaşamadığı, biraz da hep beraber uydurduğumuz bir anı mı oluyor yani?
Tam üstüne bastın. Ortak hatırlama çabası, anıları birbirine benzetirken aynı zamanda orijinalinden uzaklaştırabilir. Herkes farkında olmadan kendi hafızasını, grubun genel anlatısına uysun diye hafifçe güncelleyebilir. İşte kolektif hafıza inşası dediğimiz şey tam da bu.
Peki, bütün bu incelediğimiz kaynaklardan çıkaracağımız ana fikir ne o zaman? Anılarımız pek de güvenilir değil mi yani?
Şöyle diyelim, anlaşılan o ki geçmişe dair anılarımızın böyle %100 doğru, eksiksiz bir video kaydı gibi olması pek mümkün değil. Fakat kaynaklardaki uzmanların da altını çizdiği önemli bir nokta var. Anıların asıl işlevi belki de mutlak gerçeği yansıtmak değil. Daha çok bizim kimlik duygumuzu, yani benlik algımızı nasıl şekillendirdikleri önemli. Anılarımız bizim kim olduğumuzu anlatan kişisel hayat hikayemizi oluşturuyor. Zamanla kimliğimizin bir parçası oluyorlar.
Anladım. Yani anının doğruluğundan çok bize kim olduğumuzu hatırlatması, hayatımıza bir anlam katması daha önemli. Bu da demek oluyor ki belki de hayatının dönüm noktası olduğunu düşündüğün bazı anılar aslında tam hatırladığın gibi yaşanmadı. Hatta belki tamamen sana ait bile değil.
Evet, bu gerçekten üzerinde biraz kafa yormaya değer bir nokta. Belki de kendine sorman gereken asıl soru şu. Anılarının ne kadar gerçek olduğu değil de, bu anılar ister birebir yaşanmış olsun, ister biraz kurgulanmış, bugün olduğun kişiyi anlamana, şekillendirmene nasıl yardım ediyor? Bu anılarla kurduğun o kişisel ilişki, onların mutlak doğruluğundan daha değerli olabilir senin için.